Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1553. 15. ayrım. Mary, İngiltere'nin diğer bütün kaleleriyle boy ölçüşebilecek kadar büyük olan Framlingham Sarayı'nda sancağını dalgalandırdı. İnanılmaz bir biçimde dünyanın yarısı atının sırtına atlayıp ya da yaya gelip ona bağlılık yemini etti ve isyancılara ölüm andı içti. Mary, her seviyeden erkeğin ortasına dalıp onlara geldikleri için teşekkür ederek gerçek ve dürüst bir kraliçe olacağına yemin ederken ben de onun yanında yürüyordum. Sonunda Londra'dan haber geldi. Kral Edward'ın ölümü utanç duyulacak kadar geç ilan edilmişti. Zavallı oğlan öldükten sonra vasiyetinin mürekkebi kuruyana kadar Dük onun cesedini odasında saklamış, ülkenin güçlü adamları da bu arada bu işten kendilerine nasıl pay çıkartabileceklerini planlamıştı. Lady Jane'i, kayınpederi, sürükleye sürükleye tahta çıkartmıştı. Anlatılanlara göre kadın çok ağlamış, kraliçe olamayacağını, asıl veliahtın herkesin bildiği üzere Lady Mary olduğunu söylemişti. Ama bütün bunlar onu kaderinden döndürememişti. Kraliyet sembolü desenli örtü başının üzerinde açılmış, gözü yaşlı itirazlarına rağmen ona hizmet yemini edilmiş, Northumberland dükü onu kraliçe ilan etmiş ve o küstah başını kadının önünde eğip selam vermişti. Bize vatan hainlerine karşı ülkede iç savaş başlatılmıştı. Lady Elizabeth ne Lady Mary'nin mektuplarını cevaplamış ne de Framlingham'da bize katılmıştı. Kardeşinin ölümünü duyduğunda yataklara düşmüştü ve mektup yazamayacak kadar hastaydı. Lady Mary bunu duyduğunda yüzündeki kırgınlığı kimse görmesin diye bir an başını çevirdi. Elizabeth'in desteğine güvenmişti. İki kız kardeş babalarının vasiyetine sahip çıkacaklardı. Dahası Lady Mary kendi kendine kız kardeşini koruyacağına söz vermişti. Elizabeth'in ablasının yanında savaşmak yerine battaniyelerin altına saklanmayı tercih ettiğini öğrenmek Lady Mary'nin hem gönlüne hem direncine koca bir darbe olarak indi. Windsor Sarayı'na takviye yapıldığını, sarayın kuşatmaya hazırlandığını öğrendik. Londra Kulesi'nin silahları savaşa, ülke içinden gelecek bir saldırıya hazırdı. Kraliçe Jane, kuledeki kraliyet odalarını emrine almıştı ve saray eşrafından herhangi birinin kaçmasını engellemek amacıyla mecburi kraliçenin mecburi saray erkanını oluşturarak büyük kapıyı sıkı sıkı kilitletiyordu. Northumberland, savaşlarla yıllanmış tecrübeli asker, bizzat kendi bir ordu toplamış, artık Kraliçe Jane'e karşı resmen vatan haini ilan edilmiş Lady Mary'i avlamaya geliyordu. "Kraliçe Jane demek," diye haykırdı Jane Dormer tiksintiyle. Lordlar Kamarası, Lady Mary'nin vatan hainliği suçuyla tutuklanmasına karar vermişti. Vatan haini olarak kellesini getirene ödül vardı. Lady Mary, koca İngiltere'de tek başına kalmıştı. Tahta geçirilen kraliçeye isyan etmiş, kanunları çiğnemişti. Dayısı İspanyol imparatoru bile onu desteklemiyordu. Northumberland'ın emrinde kaç asker olduğunu kimse bilmiyordu. Framlingham'da ömrümüzün ne kadar olduğunu da. Northumberland, Lord Robert'ın atlılarıyla birleşecek, sonra ikisi birlikte Lady Mary'nin karşısına dikilecekti. İyi eğitimli, bol ödenekli, savaş tecrübesi olan bir ordu adam, bir kadın ve gönüllülerden oluşan karmakarışık bir gruba karşı. Buna rağmen civar taşradan her gün yeni insanlar tahtın hak ettiği kraliçe için savaşacaklarına yemin ederek bize katılıyordu. Yarmouth'ta Lady Mary'yi kurtarmaya gelecek İspanyol gemilerine saldırmak üzere demir atmış savaş gemilerindeki denizciler, Lady'nin ülkeyi terk etmemesi gerektiğini söyleyerek komutanlarına başkaldırmıştı. Kaçışını engelledikleri için değil, tahtın asıl sahibinin o olduğuna inandıkları için. Savaşa alışkın gerçek askerler gemilerinden ayrılıp bize destek vermek üzere karaya çıktılar. Sıraya dizilip saraya yürüdüler. Bizim çiftçilerimizin çamur içinde koşturmalarına hiç benzemiyordu. Hemen saraydaki erkeklere nasıl savaşmaları gerektiğini ve savaş kurallarını öğretmeye başladılar. Hücum, ani saldırı, geri çekilme. Onların saraya gelişini, ardından yerleşmelerini izledim ve ilk kez Lady Mary'nin tutuklanmaktan paçayı sıyırabileceğini düşündüm. Lady, adamlarından birini sarayın etrafına karargah kurmuş bu derme çatma orduya yemek getirebilecek bir araba bulması için işe koştu. Sarayın etrafındaki koca duvarları onarmaları için inşaatçılar çağırdı. Köyleri uçtan uca dolaşıp yalvararak ödünç silah toplayacak bir grup adam gönderdi. Sinsi sinsi bize yaklaşan Dük'le Lord Robert'ı bulabilmeleri için her şafak vakti ve her alacakaranlıkta dört bir yana adamlar saldı. Her gün askerleri toplayıp onlara teşekkürlerini bildirdi ve onun yanında savaşıp sarayı korudukları takdirde vereceği ödüllerden bahsetti. Her akşam üzeri yenilmez görünen kalenin dev surları boyunca uzanan mazgallı siperleri dolaştı. İngiltere'nin en güçlü adamının ordusuyla birlikte ona baş kaldırmaya gelip gelmediğini görmek için Londra yolunda toz var mı yok mu kontrol ettirdi. Lady Mary'nin Dük'ün karşısında bu savaşı kazanamayacağını düşünen pek çok danışman vardı. Onların öngörülerini dinleyip ortalıktan toz olmamın benim için daha hayırlı olup olmayacağını düşünüyordum. Hemen şu an, önünde sonunda yenilgiyle sonuçlanacak olan karşılaşma başlamadan evvel, Dük bir düzine savaş görmüş, bizzat hem savaş alanında hem Lordlar Kamarası'nda savaşmıştı. Fransa ile ittifak yapmıştı. Böylece bizi ilk denemede yenemezse Fransız askerlerini üzerimize salabilecek, Fransız askerleri İngiliz halkının canını alabilecek, Fransızlar İngiltere topraklarında İngilizlere karşı savaşacak ve bunların tümü Lady Mary'nin suçu olacaktı. Güller Savaşı'nın kardeş kardeşe yaşanmış dehşeti Lady Mary aklını başına toplayıp teslim olmazsa bir kez daha yaşanacaktı. Ama sonra Temmuz ortasında Dük'ün tarafında her şey tepetaklak oluverdi. İttifakları, anlaşmaları, İngiliz halkının Henry'nin kızı Mary'yi gerçek kraliçe olarak görmesine engelleyemedi. Northumberland pek çok kişinin nefretini üzerine topladı. Kraliçe Jane'i de tıpkı Edward'ı yönettiği gibi yöneticiyi çok açıktı. İngiliz halkı, lordundan sıradan köylüsüne kadar önce alçak sesle sonra haykırarak Dük'e baş kaldırdı. Kraliçe Jane'i İngiliz halkına yamamak için attığı ilmeklerin hepsi birer birer çözüldü. Her gün yeni birileri Lady Mary'yi desteklediğini açıkça ilan etti. Her gün yeni birileri Dük'e olan desteğini gizlice geri çekti. Lord Robert gizlendikleri siperlerden aniden fırlayıp gerçek kraliçeyi sonuna kadar koruyacaklarını söyleyen bir grup öfkeli vatandaş tarafından alaşağı edildi. Lord, Lady Mary'ye bağlılık yemini edip babasını tek başına bıraktı ama buna rağmen onu vatan haini ilan eden vatandaşlar tarafından Bury'de tutsak alındı. Dük, Cambridge'de kapana kıstırıldı. Ordusu toz bulutu gibi yok oluverdi. Bu kez Dük de aniden Lady Mary'yi desteklediğini açıklayıp, Lady'ye sadece kraliyetin iyiliğini düşünerek elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten bir not gönderdi. Ne demek bu? Diye sordum Lady'ye mektubun elinde yaprak gibi titrediğini ve neredeyse kelimeleri seçemediğini görünce. Ben kazandım demek, dedi lafı uzatmadan. Hakkımla kazandım. Savaşarak değil, hakkımla kabul edildim. Kraliçeyim, çünkü bu insanlarımın tercihi. Dük'e rağmen insanlar ağzını kapatmadı ve kraliçe olarak beni istedi. Peki Dük'e ne olacak? Diye sordum. Bir yerlerde tutsak olan oğlu Lord Robert'ı düşünerek. O bir vatan haini, dedi buz gibi gözlerle. Ben kaybetsem sence bana ne olurdu? Bir şey söylemedim. Bir an, bir kalp atışı, bir genç kızın küçük kalp atışı kadar bekledim. Peki ya Lord Robert'a ne olacak diye sordum incecik bir sesle. Lady Mary bana döndü. O da bir vatan haini ve bir vatan haininin oğlu. Sence ona ne olur? Lady Mary, iri atını alıp semerine yan oturarak Londra yoluna düştü. Peşinde 1000-2000 adam, bu adamların peşinde yürüyen kendi adamları, köylüleri, yandaşlarıyla. Lady, koca bir ordunun başını çekiyordu. Yanında sadece at üstündeki nedimeleri ve ben soytarısıyla. Arkama baktığımda, atların toynaklarından ve toprağa döven ayaklarından yükselen tozun, hasat vermeye başlayan tarlaların üzerini bulut gibi sardığını gördüm. Köylerin içinden geçerken erkekler oraklarını, bahçe makaslarını kapıp ordumuza katılıyor ve uygun adım yürüyen askerlerin peşine düşüyordu. Kadınlar el sallayıp tezahürat yapıyor, Aralarından bazıları Lady Mary'nin yoluna gül yaprakları döküyor ya da ellerinde çiçekleriyle Lady'lerine koşuyordu. Lady Mary, eski püskü kırmızı binici giysisiyle başı dimdik yukarıda, iri atını savaşa giden bir şövalye, tahtını almaya giden bir kraliçe gibi sürdü. Hikaye kitaplarının sonunda istediği her şeyi elde eden prensesler gibiydi. Büyük bir kararlılık ve cesaretle hayatının en büyük zaferini kazanmıştı ve ödülü yöneteceği insanların sevgisi olmuştu. Herkes onun tahta çıkmasını, eski güzel günlerin, büyük hasatların, güzel havaların geri dönüşü, bitmeyen salgın hastalıkların, vebanın ve gripin sona erişi olarak görüyordu. Herkes onun kiliselere eski zenginliği, tapınaklara eski güzelliği, inançlarına eski kesinliği geri getireceğine inanıyordu. Herkes onun İspanya prensesi olduğundan daha uzun süre İngiltere kraliçesi, kralın en fazla sevdiği ve en uzun süreli karısı olan ve onu terk etmesine rağmen kocasına olan sevgisiyle ölen annesinin güzelliğini hatırlıyordu. Herkes onun kızının başında altın sarısı başlığı, peşinde böyle bir prensese hizmet etmekten ve onu bugün bile bağlılık yemini ederek gelişini karşılamak için bütün kiliselerde çanlar çaldıran başkentine götürmekten gurur duyan aydınlık yüzleriyle bir ordu adamıyla annesinin tahtına ilerlediğini görmekten mutluydu. Londra yolunda onun harfleriyle kodlayarak Lord Robert'a bir not yazdım. Şöyle diyordu: "Vatan hainliğinden yargılanıp idam edileceksiniz. Lütfen lordum, kaçın. Lütfen lordum, kaçın." Notu bir hanın şöminesindeki alevlerin göbeğine attım. Simsiyah oluşunu seyrettim. Sonra artıkları alıp simsiyah küllere dönüşene dek ezdim. Uyarıyı ona ulaştırmanın imkanı yoktu ve zaten uyarıyı görmesine gerek de yoktu. Üstlendiği riskin farkındaydı. Yenilip Bury'de teslim olduğunda başına gelecekleri biliyordu. Şu an her neredeyse, ister bir ay önce ayaklarını öpen adamların onunla alay ettiği küçük bir kasaba hapishanesinde, ister çoktan kulede olsun, öleceğini, mahkum edileceğini biliyordu. Tahtın asıl sahibine karşı vatan hainliği yapmıştı ve vatan hainliğinin cezası ölümdü. Kendinden geçene kadar asılacak, sonra celladın karnını deşmesiyle birlikte acıyla kendine gelecek, kesilen delikten bağırsakları çıkartılacak, böylece son gördüğü şey kendi cap canlı iç organları olacak, ardından bedeni dörde bölünecekti. Önce kafası bedeninden ayrılacak, sonra vücudu dört parçaya bölünecek, o yakışıklı başı diğerlerine örnek olsun diye bir direğin ucuna geçirilecek, parçalanan bedeni şehrin dört yanına gönderilecekti. Bu herkesin başına gelebilecek kadar kötü bir ölümdü. Neredeyse canlı canlı yakılmak kadar kötüydü ve herkesten önce ben bunun ne berbat bir şey olduğunu biliyordum. Yolculuk boyunca onun için gözyaşı dökmedim. Henüz gencecik bir kızdım ama o kadar çok ölüm ve korkuyla yüzleşmiştim ki acımı ağlayarak akıtmamayı öğrenmiştim. Fakat gece uyuyamadığımı fark ettim. O gece ve yol boyunca hiçbir gece Lord Robert'ın nerede olduğunu, onu bir daha görüp görmeyeceğimi, onu feci şekilde alt eden, onu ve ailesini yerle bir edecek olan kadının yanında, tezahüratlar ve iyi dilekler eşliğinde atımı başkente sürdüğüm için beni affedip affetmeyeceğini düşünmekten uyuyamadım. Tehlike günleri boyunca yatağından başını kaldıramayacak kadar hasta olan Lady Elizabeth, nasıl olduysa Londra'ya bizden önce varmıştı. "Kız nereye giderse gitsin hep birinci," dedi Jane Dormer bana alaylı bir sesle. Lady Elizabeth, peşinde her biri yeşil ve beyaz Tudor renklerine bürünmüş bin atlıyla, sanki hiç korkudan hastalanmamış, yatağının altında saklanmıyormuş gibi gururla atını sürerek şehrin girişinde bizi karşıladı. Etrafında her iki prensese de "Tanrı sizi korusun" diye haykıran tezahüratçılarıyla, sanki Londra'nın fatihiymiş de bize şehrin anahtarını verecekmiş gibiydi. Onu iyice görebilmek için atımı dizginleyip geride kaldım. Lady Mary'nin ondan müthiş bir şefkatle bahsettiği günden beri onu görmeyi çok istiyordum. Bill Somers da ona keçi gibi demişti. Bir gün tepede, ertesi gün yerlerde. Bahçede yakalanmaya can atarak babasından kaçan yeşil eteğin, ağaca yaslanarak başını geriye atan o kızıl saçların anlık görüntüsünü hatırladım. O kızın neye dönüştüğünü merak ediyordum. At üstündeki genç kızın ne Lady Mary'nin tarif ettiği o arı masumiyetle, ne Will'in hayal ettiği mahkumla, ne de Jane Dormer'ın nefret ettiği hesapçı tiple alakası vardı. Ben atının üstünde kesin bir kararlılıkla kaderine ilerleyen genç bir kadın görüyordum. Gençti, daha 19'undaydı ama heybetliydi. Bu süvari alayını maksatlı topladığını hemen anladım. İmajın gücünün bilincindeydi ve bu tür bir imajı organize etmekte çok yetenekliydi. Yeşil başlığının altına giydiği yeşil giysiyi alev alev yanan kızıl saçlarına uyduğu için kendisi seçmişti. Adeta ablasının yanında gençliğini ve bekaretini gözler önüne sermek ister gibi. Yeşil ve beyaz babasının Tudor renkleriydi ve onun kalkık kaşlarını, kızıl saçlarını gören hiç kimse babasının kimliğinden şüphe etmezdi. En yakınındaki atlılar hiç şüphesiz dış görünüşleri nedeniyle seçilmişti. Lady Elizabeth'in etrafındaki bütün erkekler çarpıcı derecede yakışıklıydı. Gösterişsiz olanların hepsi dağıtılmış, arka taraflara atılmıştı. Hanımlarsa tam tersiydi. Onu gölgede bırakacak tek bir kadın yoktu. Akıllıca ve sadece fettan bir kadının yapabileceği bir seçimdi bu. Kısırlaştırılmış beyaz bir atın üzerindeydi Elizabeth. İri bir hayvanın, neredeyse erkeklerin savaş atları kadar büyük bir atın üzerindeydi ve sanki at binmek için doğmuş, koca canavara hükmetmekten zevk alıyormuş gibi duruyordu. Sağlık, gençlik ve canlılıkla pırıldıyordu. Başarısının cazibesiyle pırıldıyordu her yeri. Onun bu pırıltısı karşısında son 2 aydır gücünü son damlasına dek tüketen Lady Mary sönük kalmıştı. Lady Elizabeth'in süvarileri önümüzde durdu. Lady Mary atından inmeye hazırlanırken Lady Elizabeth sanki hayatı boyunca bu anı beklemiş, hiç yataklara düşmemiş, hiç tırnaklarını yiyip başına neler geleceğini düşünmemiş gibi kendini atından yere fırlattı. Onu görünce Lady Mary'nin yüzü kızını gören bir annenin yüzü gibi hemen aydınlanıverdi. Belli ki Elizabeth'in gururla atını sürüşü ablasına katıksız bir mutluluk vermişti. Lady Mary kollarını ona açtı. Elizabeth kendini bu kollara savurdu. Lady Mary de ona sıcacık bir öpücük kondurdu. Bir an sarılıp birbirlerinin yüzüne baktılar. Elizabeth'in ışıl ışıl gözleri Mary'nin dürüst gözleriyle birleştiğinde hanımımın o dillere destan Tudor cazibesinin ardında yatan Tudor ikiyüzlülüğünü görme yeteneğinden yoksun olduğunu kavradım. Lady Mary, Elizabeth'in yoldaşlarına döndü, onlara elini uzatıp Elizabeth'e eşlik ettikleri ve onu Londra'da böyle bir ihtişamla karşıladıkları için teşekkür ederek her birini tek tek yanağından öptü. Lady Mary, Elizabeth'in elini kolunun altına sıkıştırıp tekrar kardeşinin yüzünü taradı. Elizabeth'in sağlığından şüphe etmek mümkün değildi. Kız dinçlik ve enerjiyle parlıyordu. Ama ben yine de Lady Mary korkularıyla tek başına savaşıp ülkeyi silahlandırır, babalarının vasiyetine sahip çıkmak için savaşmaya hazırlanırken, küçük Lady'nin solgunluğunu, karnının şişkinliğini, çektiği baş ağrılarını, onu yatağa düşüren, kımıldamasını engelleyen garip bir hastalığın söylentilerini duymuştum. Elizabeth, ablasının Londra'ya gelişini ve elde ettiği büyük zaferi kutladı. "Kalplerin zaferi," dedi. "Sen halkının kalbinin kraliçesisin. Bu ülkeyi yönetmenin tek yolu da zaten budur." "Bizim zaferimiz," dedi hemen Mary büyük bir cömertlikle. "Northumberland her ikimizi de ölüme götürecekti. Benim kadar seni de. Ben mirasımızı devralma hakkını her ikimiz adına kazandım. Sen yine halkın kabul ettiği bir prenses olacaksın. Kardeşim ve varisim olarak. Ve ben Londra'ya girerken senin atın benimkinin yanında olacak." "Majesteleri beni çok onurlandırdı," dedi Elizabeth en tatlı sesiyle. "Doğru söyledin işte şimdi," diye fısıldadı Jane Dormer bana doğru tıslar gibi. "Seni sinsi orospu." Lady Mary atlara binme işareti verip seyis ona yardım ederken Elizabeth kendi atına döndü. Bize doğru gülümsedi. Uşak giysimle ata düz oturmuş haldeki beni gördü ve bakışları üzerimde bir saniye bile durmadan ilgisizce arkama kaydı. Çok uzun zaman önce onu Tom Seymour'la bahçede gören çocuğu beni tanımamıştı. Ama o benim epey ilgimi çekti. Onu ilk gördüğümde sıradan bir fahişe gibi ağaca yaslanmış, o resmi hafızama kazınmıştı. Onda beni kesinlikle büyüleyen bir şeyler vardı. Onu ilk kez şapşal, fingirdek, sadakatsiz bir kız olarak görmüştüm ama onda bunlardan çok daha fazlası vardı. sevgilisinin idamını atlatmış, bir dolu entrikadan paçasını sıyırmayı başarmıştı. Arzularını kontrol altına almış, saray kurallarını genç bir kız gibi değil, usta bir saraylı gibi oynamıştı. Ağabeyinin sevilen kardeşi olmuştu, Protestan prenses. Sarayın komplolarının dışında kalmış ama aynı zamanda her erkeğin bir kuruşa elde edebileceği bir kız diye adı çıkmıştı. Gülümsemesi tamamıyla umursamazdı. Gülüşü kuşların cıvıltısı kadar hoppa ama gözleri hiçbir şeyi kaçırmayan kara gözlü bir kedininki gibi keskindi. Onunla ilgili her şeyi öğrenmek, yaptığı her şeyi, söylediği, düşündüğü her şeyi keşfetmek istiyordum. Mesela kendi kumaşlarını kendisinin dikip dikmediğini, yakasını kimin kolaladığını, o kızıl yelelerini ne kadar sıklıkla yıkadığını, onun peşinde erkekleri ve kadınları üzerinde yeşil giysisiyle o iri atın üzerinde gördüğüm an, bir gün olmayı arzuladığım kadını görmüştüm. Kendi güzelliğinden gurur duyan ve gururuyla güzel görünen bir kadın. Büyüdüğümde öyle bir kadın olmayı çok arzu ediyordum. Lady Elizabeth bana bir gün soytarı Hannah'ın dönüşebileceği kadın olarak görünmüştü. O kadar uzun bir zaman boyunca mutsuz bir kız, çok daha uzun bir zaman bir oğlan çocuğu, ardından yine uzun bir zaman soytarı olmuştum ki, kadın olmanın nasıl bir şey olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Bunu düşünmek bile kafamı karıştırıyordu. Ama Lady Elizabeth'i atının üzerinde öyle dimdik, güzelliği ve gururuyla ışıldarken gördüğümde olmak istediğim kadının bu olduğunu düşündüm. Daha önce hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu kadında bekaretin insanı çolak eden efendiliği yoktu. Bu kadın yürüdüğü toprağı titreten bir kadındı. Ama o kızıl saçları, gülümseyen yüzü ve her hareketine yansıyan enerjisine rağmen pişkin hoppalardan değildi. Genç bir kadının alçak gönüllülüğünü sergilerken, onu semerine yükselten adama yan yan bakarak hafifçe gülümsüyor, yularına uzanırken başı işveli bir tavırla yana dönüyordu. Genç bir kadın olmanın bütün güzelliklerini bilen ama acı taraflarını başkalarına bırakan biri gibi görünüyordu. Ne istediğini gayet iyi bilen bir kadın gibiydi. Gözlerimi ondan Lady Mary'ye, zamanla sevdiğim hanımıma çevirdim ve Lady Elizabeth'i bir an evvel evlendirip yanından uzaklaştırmasının onun için çok daha iyi olacağına karar verdim. Performansının zirvesindeki bu fesat kadınla hiçbir evde huzur kalmaz, yaşlanan bir kraliçenin yanında böyle ihtirasla yanan bir veliahtla hiçbir krallık sağlam yürümezdi. 15. ayrımın sonu, sayfa 151, devamı 16. ayrımda.